Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Gündemdeki ilk haberimiz ülkemizi ilgilendiren bir konuyla ilgili. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık yerli telefonla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde bazı temaslar için Manisa'daydı. Vestel'in fabrikalarını da gezdi ve o esnada da dedi ki TÜBİTAK'ın çıktığı yerli akıllı telefon projesinde 8 tane başvuru kabul görmüş. Bunlardan 3 tanesi donanım tarafıyla ilgili ki donanım derken tabii işlemci panel üretiminden bahsetmiyoruz. Cihaz üretecek firmalar ağırlıklı olarak söz konusu. 5 tanesi de yazılım tarafında. Şimdi yazılım kısmını bilmiyoruz. Arayüz mü yapacak, bir takım uygulamalar mı geliştirecekler ama.
Ya şimdi burada birazcık değişik bir konu var. Bunu gerçekten oturup Sayın Fikri Işık'la belki konuşmak lazım. Nereye nasıl çıktıklarına dair. Şimdi dünyaya baktığımız zaman kimse kendi ülkesinde telefon üretmiyor. Kimse kendi ülkesinde artık yazılım da üretmiyor.
Ya Çinliler sadece kendi ülkelerinde telefon üretiyor.
Çinliler üretiyor. Çinliler herkes için bir şeyler üretiyor. Orası dünyanın toplam üretim üstü oldu. Burada Ar-Ge çok önemli. Ar-Ge'siz de yani telefon üretmişsin bir anlamı yok. Montaj sanayinde ileri gidemeyeceksin bu gidişle.
Yani sonucunda Türkiye yıllardır pek çok firmanın otomobil üretiminde de ev sahipliği yapıyor ama bugün hani bakıldığı zaman evet mesela Türkiye'de Türk mühendislerinin tasarladığı Ford'un bazı kamyonetleri var, Mercedes'in bazı kamyonları var ama tam anlamıyla bir Türk markanın dünyaya ihraç ettiğiniz bir otomobil yok bakıldığı zaman. Çok ciddi bir bilgi birikimi olmasına rağmen hani bakanlık belki müsteşarlık bunun tartışmasını da yapmıştır. Hani ya, acaba gerçekten yerli mi üretelim yoksa Ar-Ge'si burada olsun, üretim Çin'de mi olsun, mühendislik tarafına mı yatırım yapalım?
Şimdi orada birkaç tane konu var tabii. Yerli otomobil diyoruz mesela. Yerli otomobil de aslında tren çoktan kaçtı. Otomobil üretmenin bir anlamı kalmadı. Sen de biliyorsun. İspanyollarda bugün hangi araba markası var?
Kalmadı onlarda. Kalmadı. Hepsi Alman oldu.
Sattılar
onların.
Hepsi Alman oldu. Yani üreticiler bile, Almanlar bile nasıl bu ayakta kalmayı başarabildiler? Birçok otomobil markasını tek çatı altında birleştirip bir motoru 50 tanesinde kullanıp böylece gelirleri
zaten dünyada o tarafa doğru gidiyor.
Optimize ettiler.
Yani Ar-Ge maliyetlerini kısabilmek için ortak platform geliştirelim. İşte bir bakıyorsun Renault'un geliştirdiği bir motor Mercedes'in otomobiline çıkabiliyor. Peugeot'un geliştirdiği bir motor belki BMW'de görebiliyorsun. Japon'un geliştirdiğini Amerika'da görebiliyorsun.
Yani %100 Almanya'da %100 Japon diye bir şey de kalmadı. Ama dediğin gibi ondan bundan alıp birleştirip sonuçta en optimize bir şekilde arabayı üretip gelir elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü rekabet o kadar fazla ki. Gelirler azalıyor gitgide. Evet. Ve senin eğer kurulu bir düzenin yoksa burada ayakta kalmanın pek bir anlamı yani mümkünatı kalmıyor. Şimdi biz ne diyoruz? Yerli araba üreteceğiz. Tamam hadi. Elektrikli araba dediler. Orada tamam dedik. Hani elektrikli araba olabilir. Şimdi çıktık diyoruz ki yerli cep telefonu üreteceğiz. Ve donanımı falan burada üretilmesi konuşuluyor. Tamam üretelim, üretmeyelim demiyorum. Ama bu ne kadar fizibil, ne kadar mantıklı, ne kadar yerli olacak? Bir de yani sonuçta bir şey yapıyorsan bunun bir getirisinin düşünülmesi lazım. Çok büyük bir getirisi olması lazım. Ben getirisini onu halen çözemedim. Bence belki de ilk önce bunun getirisini onu açıklasalar, sonra üretime geçseler daha iyi olacak.
Şimdi tabii muhtemelen buradaki birinci öncelik ithalat ve ihracat arasındaki açığı kapatmak olacak. Dış ticaret tarafındaki açığı kapatmak. Diğeri ise daha fazla istihdam yaratmak olabilir. Ama hani mesela ülkemizin yaptığı diğer projelerden yola çıkarsak mesela ne dedik? Atak diye bir helikopterimiz var. Helikopterin şasisi ve motoru İtalyanlardan geliyor belki ama uçuş bilgisayarını biz yaptık diyoruz. Ya da yazılımının pek çok kısmı Türkler tarafından yapıldı. Yani belki de burada Çinli bir üreticiyle donanım konusunda anlaşıp yazılım tarafına belki bir takım çalışmalar yapılabilir. Ya da belki yazılım tarafında bazı yeni özellikler kazandırılıp bunlar dünyadaki üreticilere verilebilir. Yani pek çok farklı aslında kazanım yolu var. Fabrika kurup cihazın kendisini üretmek yerine daha kolay yoldan daha hızlı büyüme sağlayabileceğimiz.
Evet, çünkü sektöre genel olarak baktığımızda ne diyoruz? Sürekli konuşuyoruz bunu her çeyrek gelirleri açıklandığında. Apple piyasanın %90'ının karını kendine alıyor. İşte LG bilmem kaç milyon telefon satmış, telefon başına 1.2 sent kazanmış diyorsun ki LG dediğin firma bugün ekranından piline kadar her şeyi kendi üretebilen bir firma.
Yani telefon başına 1.4 sent diyor adam.
Evet, 1.4 sent diyor. Şimdi demek ki biz ülkede bunu üretseydik topyekün zarara girmiş, batmış bir firmadan bahsedecektik. Bunu herhangi bir firmanın kaldırması mümkün değil.
Tabii çünkü bu hani bunun örneği bir tarımla ya da belki doğrudan turizmle karşılaştırmak doğru olmaz. Elektroniklerin ölçek ekonomisi. Yani hani ne kadar çok üretirsen maliyet o kadar azalıyor.
Evet.
Yani 1000 tane alırsan $100 geliyor bir birimin maliyeti. 100 bin tane alırsan $10 geliyor. Bu doğrudan doğruya ölçekle ilgili bir durum söz konusu.
Yani bu tarafta benim düşüncem gerçekten ben hala da ülkemizde üretilmesini tam olarak bizim ülkemize katkısını çözebilmiş değilim. Çünkü genel olarak dünyaya baktığımızda bugün devler akıllı telefon pazarında hareket edemez hale geldiler. Bugün Windows Phone'u kim konuşuyor? Hiçbir haber yok. Dikkat ediyor musun? Tepe modeller iptal edildi, alt modeller çıkacak, çıkmayacak, sadece bunlar konuşuluyor.
Ben sana çok daha net bir örnek vereyim. Motorola ne dedi? Amerika'da üreteceğim. Üretime başladılar, sonra kapattılar.
Kapattılar, yani hani sattılar firmayı.
Ki Motorola da hani Allah'a var, pazar payı olan bir firma. Amerika'da özellikle hatta çok güçlü bir firma. Buna rağmen kapattıklarını düşünürsek eğer, gerçekten orada başka şeyler var. Tabii bu demek değil ki biz yerli gelişime engel olalım ya da ona karşı
tabii,
çıkalım.
Yani bence burada beyin gücü çalışmalı. Yani gerçekten bilgisayar mühendisliğinden mezun olmuş ya da bu işe ilgisi olan insanları toparla. Yazılım üretsinler, yazılım sat. Ama bu yazılımın illa işletim sistemi olmasına gerek yok. Bugün Android'e alternatif mi üreteceksin? Yani gerek yok ki.
Ya bugün Nova Launcher diye bir şey var. Milyonların telefonunu yürüyor. Evet. Öyle bir şey yap. Ya da kimse de olmayan bir hava durumu uygulaması yaz. Ya da hiç kimse de olmayan müzik çalar yap. Bunlar yapılabilir.
Ya oyunlar yap sat. Oyunların bile geliri o kadar yüksek ki emin ol. Belki de cep telefonu üretip satmaktan daha fazlasını küçük oyun stüdyolarıyla kazanabilirsin. Ne bileyim ya da mesela
ya cep telefonu şey
komple üretmek yerine erdi. Bir tane teknoloji geliştir. İçine koyabileceğin donanımsal olarak. O teknolojiyle beraber parmak izi okumayı kolaylaştır.
Ya Flappy Bird gibi bir oyun yaptı Vietnamlı birisi. Evet. Şimdi Türkiye'deki o çocukta en iyi ihtimalle ortalama bir Türk kadar kafası çalışıyordur muhtemelen. Bizde o kadar çok parlak beyin, o kadar çok yüksek zekalı insan var ki yurt dışında firmalarda çalışan. Bugün AMD, Intel, Apple her yerde Türkler var. Bunların hepsini bir araya getirecek bir konsorsiyum olabilir. Tamam, devletin öncülüğünde. Üniversiteler bir araya gelir. Yurt dışında yaşamış olan Türk mühendisler bir araya gelebilir. İşte bugün bakıyorsun Apple'ın iOS sürücü geliştirme ekibinin başında Türk var. Bu adam yani dünyada bulabileceğin grafik sürücü yazma konusunda en iyi adamlardan bir tanesi. Çağır onu Türkiye'ye. Biz işletim sisteminde bir yazılım yaparsak ya da bir oyun yapacaksak bunun sürücüsünü nasıl şekillendirelim ya da GPU'larda nasıl çalışır? Bunları hesap et. Şimdiden sıfır telefon yapalım. Üretimi burada olsun. Tasarımını biz yapalım. Tasarımını keşke biz yapabilsek. Bir de öyle bir durum söz konusu.
Ya şimdi yani öyle bir şey var ki inşallah bir şekilde aşılır bu olaylar. Gerçekten ülkemiz yararlı bir hale getirilir. Şimdi düşünüyorum. Şunu düşünüyorum Erdi. Bir telefon üreteceğiz. İşlemcisi ya Amerikan ya Çin olacak. Tayvan olacak. Hı hı. Bellekler ya Güney Kore'den gelecek ya da yine Çin'deki bir firmadan gelecek.
Depolama keza öyle.
Depolama öyle olacak.
Ekran şimdi karışık. Şimdi TÜBİTAK'ın AMOLED çalışmaları başladı. Tamam, belki 3 sene sonra.
Yeterli sayıda ekran üretebilecekler mi o telefon için? Ekran yine Çin'den gelecek ya da Japonya'dan satın alacaksın.
Pil keza.
Pil. Hadi diyelim ki mutlu akü üretti, tamam mı? Ülkemizde ya da başka bir akü firması. Hadi Vestel'de üretti. Tamam. Pili hadi buradan temin ettin, tamam mı?
Civata'yı, conta'yı biz yaparız.
Civata'yı, conta'yı da biz yaptık. İçine de Android'i yükledin. Yerli telefon mu diyeceğim buna şimdi? Enteresan bir olay var orada. Gerçekten bence.
Yani şimdi bir yerden sonra tabii ki devletin olaya bakışını da anlamak gerekiyor. Devletin nasıl baktığını görmek lazım.
Yani bir de bu parçanın hepsi ithal geldi. Bir doğa var yani. Komple telefon tamam ithal değil belki burada montajladık ama bütün parçayı da ithal aldık.
Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Mesela biz Pardus'a ne diyoruz? Milli işletim sistemi. Esasında hani teknik terminoloji olarak baktığınız zaman bir dağıtım duruyor. İşletim sistemi değil. İşletim sistemi değil. Linux'un kendisi. Ama burada yerli diyebileceğin unsur ne? Zaten açık kaynak bir şey olduğu için. Sen ne kadar geliştirsin o kadar senin oluyor esasında. Ama şimdi burada işlemciyi kendin geliştirdin. Donanımdan bahsediyoruz en nihayet. Gidip alman gerekiyor bir yerden. Aldığın zaman da başkasının teknolojisini satın almış oluyorsun.
Aslında bu yorumlarda bir arkadaşın yorumu vardı. Gerçekten çok güzel bir şey söylemiş. Demiş ki bence demiş artık şu yerli terimini kaldıralım. Başka bir şey kullanalım. Türk tasarımı, Türk yapımı tarzında bir şey kullanalım diyor. Çünkü yerli dediğimiz zaman yok %100 yerli, yok %70 yerli. Yerli dediğimiz zaman gerçekten her şeyin burada üretilmesi gerekmiş gibi. Sanki her şey burada üretilmişmiş gibi bir anlam kazanmıyor musun? Yani öyle anlıyorsun. Yerli telefon, yerli araba dediğimizde sanki her şey burada üretilmek zorundaymış gibi geliyor.
Made in Turkey yazısını görmek istiyorsun yani. Evet. O tarafa doğru.
Gerçekten aslında dünyaya baktığımızda ne diyor? Designed by Apple. Made in China. Yani olay aslında tamamen Türkler tarafından tasarlandı ya. Türk tasarımı, Türk yapımı olayına gitmesi lazım. Belki de ondan sonra birazcık daha düzgün bir ilerleme sağlanabilir.
Şimdi bak burada Sayın Bakan'ın açıklaması var. Diyor ki Türkiye'nin biraz daha milliyetçi olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Türkiye yerli telefon üretiyorsa yerli telefonun kullanılmasında daha arzulu olmalıyız diye. Şimdi hani diyor ki yerli diye tanımlayacağımız bir telefon varsa ülkemiz insanı da o telefonu kullanmalı. Şimdi Vestel'in yerli diye verdiği bir telefon var. Sen hiç bir kanaat önderinde bir siyasetçi o telefonu kullanırken gördün mü?
Görmedim.
Ben Sayın Başbakan'ın bir fotoğrafını gördüm. Elinde Galaxy S5 vardı mesela. Zaman zaman hani mecliste oyun oynayan milletvekillerinin haberler gösteriyorsun.
iPhone
var.
Şimdi evet.
Önce onlar bir geçsinler buna. Tamam ondan sonra biz geçeriz zaten.
Yani tam hani olarak bir kullansınlar. Gerçekten değiyor muymuş almaya? Ondan
çünkü
sonra
hani
biz geçeriz gerçekten.
Çok uzun süre politik nedenlerden dolayı ulusal güvenliği de tartıştık biz. Şimdi bakıyoruz Apple dediğin Amerika'nın cihazı.
Evet.
Samsung dediğin Kore'nin cihazı. İçindeki yazılım Amerikan ürünü. Şimdi önce biz bunları yapalım. Daha sonrasında şey var. Hani Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın geçen sitesinde bir haber vardı. Yine devletin bir biriminde bilgisayarlar Pardus'u bilgisayarlarla değiştirecek şeklinde. Hani devlet topyekun buna geçsin. Tüm Windows'ları kaldıralım. Bilgisayarların da üretim burada olsun. Tamam çipler yine gel çip diyorsun. Adam diyor ki Intel'in işlemcilerine backdoor olabilir. Onu bile tartık yani. Hani
ya,
öyle çıkmaz bir duruma giriyorsun
öyle bir yerden çıkmaz sonra. Bir durum. Bugün Rusya biliyorsunuz kendi işlemcisini üretme yolunda adımlar attı ve yakın bir zamanda Intel ve AMD işlemcileri bilgisayarlarında kullanmayacağını açıkladı. Neden bunu açıkladılar? donanım seviyesinde bir arka kapı varsa eğer, yani Intel kötü niyetli bir firmaysa ya da AMD kötü niyetli bir firmaysa ve işlemciye gerçekten uzaktan erişim için bir kapı yerleştirdiyse bunu anlamanız imkansız, kapatmanız da imkansız diyorlar. Al bugün Apple bilgisayarlarda Thunderbolt portunda bir tane açık keşfettiler. Adam oradan şifreleme falan kırıp giriyor. Tek yaptığı şey de bir tane hack edilmiş Ethernet cihazını Thunderbolt'tan bağlıyor. Cihaz şifresi olarak açılıyor. Adamın yani emrine geçiyor. Aynı şekilde bunu belki de Intel ve AMD bilgisayarlarda da yapmak mümkün.
Ya mesela bak işte Rusya'nın verdiği örnekten bahsettim. Keza Çinler de benzer şeyleri yapıyor. Yıllar önce Transmeta firması gibi. Yani adam diyor ki ben diyor başka mimari işlemci geliştiriyorum ama donanım seviyesinde bir emülatör katmanı oluşturacağım. Windows uygulamaları da çalışacak diyor. Hani belki de bunlar üzerine çalışmak evet. gerekiyor. Belki de hani biz ülke olarak gidip ARM'ın lisansını alalım. ARM işlemci geliştirelim ama Windows uygulamaları da bunun üzerine nasıl çalıştırabiliriz diye kafa yormak gerekiyor. Her Ar-Ge çalışması mutlak sonucu olacak diye bir şey yok. Ama bilimsel araştırmaların da yapacaksak bu seviyede yapmak gerekiyor.
Ya bir sanki. De şöyle bir durum var. Gerçekten orada doğru söylüyorsun. ARM'dan lisans alıp bir tane işlemci üretsek, telefonun işlemcisini üretsek inanın telefon üretmeye gerek yok. Gerçekten
güzel
gerek
bir platform
yok yani.
Ortaya çıkardıktan evet. sonra yani hani bakıyorsun bugün hadi Intel'i falan bir tarafa koyuyorum. MediaTek dediğin şirket 5 sene önce milyar dolarlık şirket değil. Türkiye'de çok büyük holdingler var. Bunların 3 tanesini devlet babamız bir araya getirse.
Gidin şunu satın alın.
Hani şey var ya haberleri konu olan bir durum vardı. Bir Rusya'da bir eyalette sorun çıkıyor. Yatırım yapmıyorlar, işleri çıkartıyorlar.
Evet, Putin çağırıyor.
Putin çağırıyor, sen gel diyor. At buraya imza.
İmzayı attırıyor iş adamları.
Devlet babamız dese ki yüksek teknoloji yatırım yapan şirketlerimiz var. Vestel var, Arçelik var, Beko var, illi ufaklı başka şirketler de var. Siz bir araya gelin. Arnavutistan'dan dediğimizde 50 milyon dolar, belki 100 milyon dolar. Hadi en kötü senaryoda düşünüyorum. Çalışsın insanlar. Hepsinin burada Ar-Ge merkezlerinde, teknokentlerde şirketleri var. Üniversitelerimizde elektronik mühendisliğinde çok değerli hocalarımız var. Çok kıymetli öğrenciler var. Bunlar bir araya gelip sence dizayn yapamazlar mı?
AMD'de biliyorsun işlemci tasarım kısmında şeflik yapmış, bölüm başkanlığı yapmış bir kişiyle de sen röportaj yapmıştın.
Aynen öyle.
Ve
yani.
Kendisi hem Türk hem de enteresan bir şekilde, enteresan diyorum çünkü bu sektörde biz genelde o seviyede hep erkekleri görüyoruz. Bir kadındı.
Kadın, evet. Ya bana anlattığı şey şuydu, diyordu ki dres hani fabrikada tasarımda sorun oluyordu. Gece beni arıyorlardı. Yani hani böyle Türkler var. Çoğu yurt dışında olmakla birlikte ama devlet söz konusu olduğu zaman, ülken söz konusu olduğu zaman eminim ki görev ona düşün ülkesine gelip tasarım yapar.
Evet.
Yeter ki gerekli ortamı hazırlayalım ve
bir
onlara...
Bir de ona iyi şartlar verelim. Yani şimdi bu insanlar yurt dışında gerçekten çok iyi şartlarlar. Aynı şartları sağlayabiliriz biz de burada.
Ya devletin gücü var. Hani benim senin ya da küçük ölçekli şirketlerin ya da pek çok şirketin olmayabilir ama devletin evet. bunlara uyum sağlayacak gücü var. Umarız sonucunda bir karar ilerliyor. TÜBİTAK'ın bir projesi ilerliyor. Umarız sonuç güzel olur.
Daha iyi gider
olur.
Evet.
Belki biz yanlış düşünüyoruzdur. Okuyucularımıza fikirlerini paylaşırsa aynı zamanda videonun altında güzel olur diye düşünüyorum. Samsung'la devam edelim istersen. Önümüzdeki günlerde bilgisayar pazarında RAM fiyatları yükselebilir deniyor. Çünkü Samsung'un uzak dolu kaynaklara göre RAM üretim tarafındaki üretim bantlarının büyük bir kısmını hem Note 5 ve S6 Edge Plus gibi cihazlar hem de iPhone 6'sa ya da iPhone 7 artık isminin ne olacağını bilmiyoruz gibi cihazlara gelecek yoğun talepten dolayı mobil bellek üretimine kaydıracağı. Dolayısıyla bellek tarafında fiyatların yükseleceği söyleniyor. Buradan uyarımızı yapalım. Bilgisayarına bellek güncellemesi yapacaklar. Şimdiden alsınlar. Gerçi ülkemize de kur biraz yükseldi.
Yükseldi. Ya bellek fiyatları öyle bir şey ki kimi zaman bu bellek üreticilerinin ya fiyatlar çok düştü. Biz biraz üretimi kısalım, fiyatları arttıralım dediğini de görebiliyoruz.
Acayip dalgalama var ya. Yılın 3 döneminde farklı fiyatlar görebiliyorsun. Şey gibi hani petrol fiyatları tanker denizde evet, evet. ya böyle. Biraz onun gibi ama
fabrikalardan bir tanesi zarar görüyor bu bellek üreticileri.
Ya yanıyorsa, bellek bazen yangın artıyor. Çıkıyor birden fiyatların patladığını görüyorsun. Ama kesin olan şu ki Samsung pazarının en büyük oyuncularından bir tanesi. Onun üretimde kısıntıya giderek low power DDR dediğimiz mobil cihaz bellek üretiminde kayacak olması gerçekten de fiyatlarda bir takım oynamalar yapabilir. Tabii ki Samsung'un bu girişimden yola çıkarak işte Micron ya da Hynix gibi firmalar durumu fırsata çevirip üretim bantlarını genişletebilirlerse.
Ama genelde %100'de çalışıyor biliyorsun bu firmalar.
O da var.
Ne üretseler satıyorlar zaten piyasaya.
Gerçi Güney Koreliler çalışkan. Şimdi adam bilse ki ben bir fabrika yapacağım. 2 haftada fabrikayı diken işleri halede getirir. Fakat biz buradan uyarımızı yapalım. Önümüzdeki günlerde bellek fiyatları yükselebilir.
Bellek alacaksanız alın.
Şimdiden alın.
Evet. Belki de şimdiden yükselmiştir.
Yani ya da duyan umarım bellek fiyatları yükselir. Umarım bari ülkemizde kur düşer de yani evet, oradan biz bence dengeleme yakalayabiliriz. Az önce yerli tasarımlardan bahsetmiştik. Bir başka birimiz de Xiaomi'den geliyor. Ayakkabı üretimine bile giren bu firma cep telefonundaki patlama yoğun talepten dolayı her şeyi kendimiz üretelim metodolojisine girmiş durumdalar. Şimdi kendi işlemcilerinde yapma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.
Hep söylüyoruz bunu. Yani eğer telefon üreticisiyseniz ve Android cep telefonu üretiyorsanız özellikle o tarafta kendi eğer işlemcinizi yapmayacaksanız bu işin sonu yok.
Yok.
Yani
sonu var aslında kötü oluyor yani.
Evet. sonu gerçekten kötü bitebilir. Ki firmaların şu anda harıl harıl kendi işlemcilerini yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. LG uzun zamandır dedikodular var. Bir türlü işlemciyi ortaya koyamadı. Demek ki bazı başarısızlıklar var ama.
Kolay işte değil, kabul etmek
evet.
gerekiyor yani.
Huawei orada çok iyi yol kat etti.
Evet.
Gerçekten ciddi yol aldılar. Samsung'un zaten ortaya koyduğu örnekler artık ne diyoruz? Android tarafındaki en iyi işlemci diyorsun. Gerçekten.
Şu an zaten 1-1,5 jenerasyon önünde. Apple zaten konuşmaya gerek yok. Tek çekirdek verimliliğinde evet. telefon işlemcileri için konuşuyorum. Bakın bazılarının aklına Nvidia'nın Denver Tegra'sı gelebilir ama telefona onu koymak mümkün evet. değil. Şu an tek çekirdek verimliliğinde Apple'ın işlemcisine yaklaşabilen çözüm en yakın işte Samsung, o da hala geride.
Bir de şöyle yaklaşıyorlar işte Apple'ın işlemcisi 1.4 GHz'de çalışıyor. Diğer amcam 2.7 GHz'de falan çalışıp ancak ona denk geliyor falan.
Yani böyle. Dolayısıyla orada tabii tasarım da kendisini fark ettiriyor ister istemez. Xiaomi tabii ARM'dan tüm lisansları almış durumda. ARM'da genelde 3 farklı lisans politikası oluyor. En gelişmiş ve kapsamlı olanı sana diyor ki ben sana tüm mimariyi vereyim, her şeyi kendin yap diyor. Ya da ben sana hazır paket vereyim, git üretime sok diyor. Ya da ben sana bitmeye yakın paket vereyim, kendi özelleştirmelerini de yap. Öyle bir çözüm ulaşıyor. Burada anladığımız kadarıyla Xiaomi ARM'dan en gelişmiş paketi almış ve zaten Qualcomm'da Çin yöneticisini transfer etmişler Mesut. 2006'nın ilk dönemi deniyor. Bu biraz gerçekçi olmayabilir.
Çok yakın bir
süreç. Yakın bir süreç. Olsa bile çok düz bir tasarım olur. Çok özel bir şey çıkmaz karşımıza.
Ya zaten ARM'ın aslında şu anki herhangi bir referans tasarımını alıp herhalde 14 nanometre ürettirebilseler işe yarar bir işlemci ortaya çıkıyor.
Ya şimdi şöyle Throttling'e girmeyecek bir çözüm olsa sorun yok. Ama şimdi mesela Qualcomm'da Snapdragon 810'da düz ARM tasarımını evet. kullandı. Throttling'e girince ne oldu?
Sıkıntı yaşadı.
Sıkıntı oldu. Eğer onu yapabilirlerse güzel olur ama şöyle de bir gerçek var. Xiaomi'nin telefonlarında 10 milyonlar sattığını biliyoruz. 10 milyon telefon demek aynı zamanda 10 milyon çip satıyorsun anlamına geliyor. İster istemez oradan da
büyük üreticilerden bir tanesi olur
olacaklar
yani.
Ve para kazanacaklar gibi görünüyor. Çinlilerin zaten, Çin'de devletin bu konuda firmalara ciddi baskısı var. Artık her şeyi kendiniz yapın tarzında. Belki onun bir uzantısı olarak belki devlet desteğiyle finansal anlamda bu işe girecekler gibi görünüyor. Pili büyük telefonlar özlem ve hasretle beklediğimiz cihazlar arasında.
Son dönemde Çin tarafından olabildiğince fazla duyuru geliyor.
Biz seninle daha önce mobilitede de konuşmuştuk. Büyük pil Çinli olsa güven sorunu olur mu, patlar evet. patlamaz mı diye. Şimdi güven sorunu yaratmayacak bir firmanın büyük pilli telefonu var. Asus'un Zenfone 2 Max modeli 5000 mAh kapasiteli pil mevcut.
Çok büyük bir kapasite ama önemli olan bu maxlenirken ben hep kalınlığını söylüyorum. Yani kalın ve ağır bir telefonu kimse taşımak istemez ki. Zenfone biliyorsun zaten ağır bir telefondu.
Ondan dolayı zaten şu anki Zenfone kadar da kalın olabilir.
Olabilir evet.
Bir telefon değildi. Ekim ayında piyasaya çıkacağı için Asus tam anlamıyla tüm teknik özellikleri açıklamadı ama benim burada ilgimi çeken detay şu oldu. Orada da senin bence güzel bir yaklaşımın var. Diyorsun ki pil uzun gidiyorsa cihaz kendisini de kullandırmalı. Şekilde evet. kullanabilmelisin. Şimdi bu telefonda Snapdragon 410 var. 410'un verimliliği ve 5000 mAh'ı düşündüğünüz zaman bu telefon 3 gün çalışır.
Bayağı uzun süre gider.
Ama evet. tabii Snapdragon 410 3 gün çalışan cihazda kullanıcının performans beklentisini tam olarak verebilir mi, karşılayabilir mi?
Yani zaten 5000 mAh de öyle bir şey oluyor ki şimdi eğer bazı işleri yavaş yapıyorsa telefonunuz ve sizi yıldırıyorsa zaten birçok işi yapmak için bekliyorsun. O pil süresi biraz orada kendini şey yapıyor, törpülüyor. 5000 mAh sanki 4500 mAh gibi kullanıyorsun çünkü bekleme süren de var üstüne. Bir de gerçekten acaba çok eğlenceli işler yapabilecek misin üstünde? Ama şunu da düşünmek lazım Erdi. Kim arkadaşlarımız da arazide çalışıyorlar. Araziye gittiği zaman
için.
Evet uzun süre şarjdan uzakta kalıyor. Orada iletişimini devam ettirmesi lazım. Bu tip büyük kapasiteli pil telefonlar da orada işlerini görür diye hani belki de kabul etmek lazım. Pil değişecek mi? Bir de o var.
Şimdi şöyle bir şey var. Muhtemelen hani o tarafla ilgili bilgi vermediler ama burada pille ilgili güzel bir detay var. Deniyor ki şimdi sağda kullanacak dedin ya, bu telefonu sen sesli görüşme için de kullanabilirsin. Ve bu telefonun pili üzerinden başka telefona şarj edebileceksin. Örneğin yanında iPhone 6 taşırsın. Onu şarj edersin
evet.
ya da Android tarafına Zenfone 2'nin başka bir versiyonu taşırsın, ya, onu şarj edersin.
Bir de bir gerçek var artık. Mesela çok ince telefonlar var. Çok ince 5000 mAh'lik taşınabilir şarj istasyonları da var herhalde. Gerek kalmadı aslında. Sen bakma büyük pilli telefona. Şarj istasyonlarından sonra ben çok gerek duymuyorum. Yani büyük kaba bir telefon taşıyacağım mı? Çantamda bir şarj istasyonu dursun daha iyi.
Gerçi biz geçtiğimiz günlerde biliyorsun bununla ilgili bir anket yayınlamıştık videolarımızın bir tanesinde. Orada kafa kafayaydı. Şıklardan birisi yüksek kapasiteli kalın bir telefon mu yoksa makul kapasiteli pile sahip olan ince bir telefon mu? Çok başa baş gidiyorlar. Yani
o zaman
da katılım oldu.
Şurada soralım. Büyük ve kalın bir telefon mu istiyorsunuz? Hani pili olsun. Yoksa bir şarj istasyonuyla ince bir telefon işinizi görür mü?
Ya da
bu sefer de belki
mesela.
Onu koymak. Evet. 3 seçeneğimiz var arkadaşlar alttaki şıklarda. Bunlardan herhangi birini seçerek aslında bize de bir öngörü sahibi olma şansı verebilirsiniz. Ben kullanıcının şusuna inanıyorum. Evet, kullanıcı orada seçiyor. Satın almaya gittiğinde almıyor telefonu herhalde.
Tabii o da olabilir. Yani hani
yani orada seçerken şey geliyor ona. Ya büyük olsun, pili olsun abi diyor. Gidiyor ondan sonra bakıyor şöyle bir tartıyor. Yok ya bunu alıp gideyim
ya
diyor.
Ya orada Cem Yılmaz'ın fundamental gösterisini hani çocuk yapmak isteyip abi yani Sperm Bankası'na giden çiftleri tanımaması var ya, abi biraz evet. Ondan koy, biraz ondan koy diye. Bizim aslında insanımız hepsinden biraz istiyor. Ama tabii pil bittiği zaman niye pilim daha büyüktü değildi diye de bir serzenişte bulunuyor. Tabii burada şey de önemli bence. Şimdi 5000 mAh bittiği zaman hızlı şarj edebilecek miyiz?
Doğru, çok şimdi önemli bir
5000
konu.
5000 mAh akşam yatarken şarja taksan sabah kadar önce doğar zaten.
Dizüstü bilgisayardan fena.
Zenfone 2'nin şu an ülkemize satılan versiyonlarının 3580 işlemcili kutularında hızlı şarj adaptörü vardı. Muhtemelen bunda da koyarlar diye düşünüyorum. Çok kısaca diğer özelliklerden de bahsedelim. 5.5 inç muhtemelen HD ekran olacak. Çözünürlüğü söylemedi. Söylemiyor şu anda Asus. 13 megapiksellik bir kamera var. F2.0 diyafram değerine sahip ve 5 megapikselli ön kameramız var. Gorilla Glass 4 de yine bu telefonun artılarından bir tanesi.
Bakalım ya, benim için dediğim gibi tasarım ve kalınlık, ağırlık çok önemli.
Tasarım şu anki tasarım aynı genel görünüm olarak.
Eğer aynı kalınlıkta kalabilirlerse önemli bir başarı olur o.
Valla Ekim ayında gelecek, lanse edilecek ve piyasaya çıkacak. Fiyatını henüz bilmiyoruz ama umarım Türkiye'ye de gelir. Sonuçta 5000 mAh'lik bir telefon taşımak istersin yanında. İkinci bir telefon olarak, evet. Belki de anlatan telefon olarak. Dolayısıyla bence güzel olabilir. Google tarafında bir gelişmemiz var. Aynı zamanda Samsung'da da bağlayabiliriz. Benzer bir gelişme Samsung'da da vardı. Her iki firma da diyor ki biz artık aylık güvenlik güncellemeleri vereceğiz Android cihazlarımıza.
Önemli bir konu bu. Şimdi Android cihazlarda biliyorsun güvenlik sıkıntıları bu yayılım süreci hızlı arttıkça daha böyle ayyuka çıkmış durumda. Eskiden konuşuluyordu ama özellikle SSL açıklarından sonra insanların direkt gözü bu güncellemelere döndü.
Yani Android bir ara bayağı ciddi güvenlik, evet, zafiyetleri vardı.
Yani biz ne diyorduk eskiden? İşte 4.2'den 4.4'e geçmenize gerek yok. Eğer stabil olmayacaksa sisteminiz diyorduk. Ama sonradan açıklar o kadar önemli oldu, ortaya çıktı ki. Ne diyoruz? Şu anda sadece o güvenlik açıklarını kapat da stability'yi boş ver. Çünkü telefonun gerçekten güvenlik zafiyetleri ön planda oldu. Aylık güncellemeler çok önemli kullanıcılar için. Ama şimdi bunu Android dünyasında düşündüğünde Samsung açıkladı. Nexus cihazlar için Google açıkladı. Diğer firmalar?
Hepsi bir yerden açıklayacak. Zaten hani Çin'e bakıyorsun. Xiaomi diyor ki ben haftalık güncelleme veriyorum. Arada muhtemelen güvenlik güncellemeleri de vardır. Burada bence bunların son kullanıcıya şöyle bir avantajı var. Güncelleme konusunda sıkıntı yaşayan firmalar biraz daha sıkışacaklar. Çünkü adam bir taraftan işletim sistemini güncelliyor, bir taraftan güvenlik için ayrı güncelleme veriyor. Sen daha hiçbir şey vermemişsin.
Evet, doğru.
Bekliyor. Dolayısıyla olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani Windows, sen işte az önce bahsettin Mac'lerdeki güvenlik zafiyetinden dolayı diye, bir cihaz ne kadar fazla kullanılıyorsa ya da yazılım, güvenlik zafiyeti o kadar fazla kendisini belli ediyor.
Evet, çünkü kötü niyetli insanlar ya da beyaz hackerlar daha fazla ilgi gösteriyorlar bu cihazlara ve test ediyorlar.
Aynen öyle. Dolayısıyla Android tarafında çok güvenli bir platform olduğunu söylemek zor. Marketteki uygulamaların kalitesi, bir takım reklamlar, şunlar bunlar vesaire hala. Zaten bundan dolayı ki Android cihazlarda artık antivirüs programları da standart olarak gelmeye başlamış durumda. Ama özellikle Google'un bu işi sahiplenmesi diğer üreticileri de herhalde örnek teşkil eder diye düşünüyorum.
Örnek teşkil edebilir. Şimdi orada şöyle bir şey var Erdin. Samsung ne dedi? İşte denemiş, aylık güncelleme vereceğim. Android 5.0 Galaxy S4'e ne kadar sürede geldi çıktıktan sonra Türkiye'ye?
Dünyadan farklı olarak Türkiye'ye 6 ay sonra geldi.
6 ay sonra geldi. Şimdi biz zaten 6 ay sonradan takip edeceksek bu güncellemeleri bu şekilde olmasın. Bence firmaların globalde de bu işi çözmeleri lazım. Samsung dediğim firma bugün global bir firma. O yüzden her ülkeye eşit anda verebilecekse evet bizim işimize yarar. Ama vermeyecekse de gerçekten Türkiye'de Nexus cihazı almak lazım. Şimdi eğer güvenlikten
orada şöyle bir durum da var. Mesela Google diyor ki Nexus 4'den sonraki tüm cihazları vereceğim. Şimdi Google'ın ürün gamı düşük.
Evet.
5 tane 6 tane cihaz var ama şimdi Samsung'da onlarca Android cihaz var. Şimdi eğer güvenlik konusundan dolayı bir güncelleme vereceksen ve o güvenlik zafiyetini örneğin 5.0'lı cihazlarda gördüysen tüm cihazları aynı anda vermen lazım. Ama olur da orada öncelikli olarak high-end dediğimiz üst seviye cihazları veririm.
Sonra ve daha çok satılan küçüklere vermem. Hani.
Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim. Normal sürüm güncellemesinden ziyade güvenlik güncellemesinde böyle politika izlemek daha fazla eleştiri getirir.
Evet, doğru,
çünkü
haklısın.
Çünkü güvenlikten bahsediyoruz. Umarım öyle olmaz.
Bakalım ne olacak? Gerçekten değişik bir açıklama. Belki de Google bunu bir böyle senkron hale getirip Google Play üstünden, Play Store üstünden bir şey sağlar.
Bu arada tabii Google'un Nexus cihazlarla ilgili yazılım süresine yönelik açıklaması var. Artık 18 ay değil 24 ay, zaten Android One'la birlikte 2 yıla çıkmıştı o süre. Bunu genelde yaymış durumdalar. Bu da yine kullanıcılar için önemli bir gelişme diye
düşünüyorum. İşte alırken kriterler arasına güncelleme, teknik servis koşulları da eklenmiş durumda telefonlar artık.
Yani artık insan, sokaktaki vatandaşla ben şunu görüyorum. Her geçen gün bilinç artıyor Mesut. Adam hani diyor ki yazılım güncellemesi olmalı diyor. Bu vermiyor, evet, diyor. Bunda zor geliyor diyor. Umarım daha da artar. Şimdi telefonlarda biz şu anda 2K ekranı üst seviye cihazlarda yavaş yavaş standartlaşmaya başladığını biliyoruz. Bilmiyorum, sence gerekli mi 2K ekran? Hani pil tüketimi şu bu.
Ya tabii pil tüketimini falan keyifli. Halletmedikleri sürece pek gerekli değil ama bir gerçek var. Gerçekten göz görünce alışıyor. Yani 5.5 inç bir ekranda Full HD çok yeterli oluyor ama 2K'ya geçtiğinizde onun da farkını görebiliyorsunuz. Şimdi görmüyoruz demek yanlış olur burada da.
Evet, yani özellikle uyumlu bir içerik varsa ya da doğru yerde kullanacaksan o çözünürlüğü gerçekten faydası
var. Yani bir kamerada ön izleme yaparken falan 2K ekran orada farkını çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
Ama peki Ever Display diye firma var. Onun yaptığı 6 inç 4K ekranı ne diyorsun? Gerçekten 6 inç 4K ekran insanın şu anda teknoloji tutkuna ihtiyaç duyduğu bir...
Ya ihtiyaç duyduğumu değil mi? Ben hani açıkçası teknolojinin ilerleyişine ya buna ihtiyacımız yok, gelişmesin diyemiyorum. Ama gelişecekse de şöyle gelişsin. Tamam çözünürlük artsın ama işlemciler de buna ayak uydurabilsinler ve pil konusunda da bize avantaj sağlayarak gelsin. Şimdi bunlar genelde şöyle geliştiriyorlar ne yazık ki son dönemde. Sırf o pazarlamada o büyük rakamı yazabilmek adına. Diyor ki Full HD'den 2K'ya çıktım. %50 daha fazla pil tüketiyor. Daha fazla ısınıyor. Daha yavaş çalışıyor. Kullanıcı hiçbir yararı yok ki bu gelişimin.
Dediğin haklısın. Hani 6 inç 4K olacaksa minimum 5000 mAh'de pil olsun zaten içerisinde. Bir de evet. Yani artık çözünürlükler bu kadar artarken işletim sistemi seviyesinde de örneğin Windows'da olduğu gibi çözünürlük ayarının gelmesi lazım belki de. Kullanıcılar bu kadar yüksek çözünürlükte
belki de doğru.
Ölçekleme yapma ihtiyacı duyabilirler. Ama tabii Android'de onu da düşünemiyorum. Yani kendi özel arayüzü var.
Altta bir de kullanıcıya şey çözünürlük ayarı falan koyacaksın. Ölüm ızdırap yani.
O zaman
yani.
Şimdi yazılım güncellemesi hiç gelmez diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu ekrana bakıldığı zaman AMOLED teknolojisini kullanıyor. Dolayısıyla enerji verimliliği noktasında belli avantajları da var. En azından bazı renkleri gösterme konusunda. Daha önce zaten Sharp 5.5 inçli 4K'ya açıklamıştı XO-Panel teknolojisi çerçevesinde.
Ama bu AMOLED olarak dünyanın ilk ekranı.
Dünyanın
4K
ilk
4K
ekranı.
Sahip.
Aynen öyle.
Asıl özelliği o aslında.
Aynen öyle. Önümüzdeki sene muhtemelen 2016'da biz 4K çözünürlükte cihaz göreceğiz. İlk tablette mi olur bilmiyorum ama 6 inç telefonu 4K muhtemelen yine gözler yorulacak gibi.
Gözler yorulacak. İşlem gücü henüz daha o kadar artmadı. Gelse aslında Apple'dan gelir herhalde o işlem gücünü yetecek işlemcide. Mesela onu şu anki işlemcileri 4-5 yani çekirdek yapsa anca.
GTX 980 Ti ile 4K'da oyun oynamak istiyorsun. 2 sene önce oyununda da zorlanıyorsun. Yani evet, 4K doğru. Dediğimiz zaman çok başka bir boyut.
Gerçekten öyle.
Umarız hayırlara vesile olur.
Bir de
olur.
İçerikler de hazır değil 4K'ya. Yani bugün internet ortamına geldiğinizde mesela donanım haberi görüntülüyorsunuz diyelim. Bizim resim piksellerimiz...
Nokta gibi görsünler.
Biliyorsun onları. 600 piksel genişliğe sahip zaten. Bunu 4K'da falan görüntülediğin zaman bulanık çıkıyor.
Şeyi de biliyorsun işte Microsoft'un Windows'ta yaptığını artık en son geniş sürümle beraber bazı ikonları ve ana yakını ölçeklendirerek kullanabilir hale
evet, getiriyorsun.
Yoksa minicik minicik ikonlar. Başlat butonunu bulamıyordun yani.
Ne yazık ki öyle.
Burada belki de şey olması lazım. Panel üreticileriyle cihaz üreticilerinin ve Google'un bir araya gelip sen 4K yapıyorsan benim şuna ihtiyacım var ya da sen yazılım yap ki ben 4K'yı vereyim diye ortak hareket etmeleri
konuşmaları lazım.
İşlem gücü dedik. MediaTek'in yeni işlemcisiyle devam edelim. MediaTek bu sıralar bayağı hareketli. Seninle de geçen konuşmuştuk. Özellikle yeni sürücülerle OpenCL'i üreticilere kullandırmak istiyorlar cihaz üreticilerini. Bir taraftan da tabii yeni platform çalışmaları var. Helio X30. Yine 10 çekirdekli bir işlemci ama Cortex-A72'lerin sayısını arttırmışlar. Canavar gibi bir işlemci geliyor deyim yerindeyse.
Ya 10 çekirdek olayını ben çok saçma buluyorum. Çünkü gerçekten 2 çekirdekli şu an dünyaları deviren firmaları görüyoruz. Özellikle yazılım geliştiricilerin de açıklamaları var. 4 çekirdekten sonrası yalan. Aslında 2 çekirdek en ideali ama hadi çok çekirdek olacaksa da 4'ten sonrasını kullanmıyoruz zaten dedikleri. Burada MediaTek'in bence çok gelişmiş, çok daha hızlı, çekirdek bazında yüksek performans verecek işlemcilere odaklanması daha iyi olur. Yani az çekirdek yüksek performans olayını görmek istiyorum.
Şimdi burada tabii MediaTek'in küme stiline bakmak lazım. Normalde Helio X'in de 10 çekirdekliydi. O 3 kümeli bir yapıya sahip. Bu şimdi X30 4 kümeli bir yapıya sahip. Eğer burada MediaTek ne kadar yapmış oranı bilmiyorum ama programlayıcı tarafında işletim sistemi ya da yazılım yazanlara sağlam bir araç, tool sağlayabiliyorsa belki burada hani yazılımın kendisi kümelerden şuna geç ve bunun üzerine çalış diye bir atama yapabilir ama o da mobil cihazların şu anki yazılım ve donanım entegrasyonunu düşündüğümüz zaman yani hadince olabilecek bir şey değil.
Düşünsene Erdi, bir oyun geliştiriyorsun. Oyun geliştirirken şunu da mı düşüneceksin? Ha X10'da şöyle çalışsın, X20'de böyle çalışsın, X30'da böyle çalışsın. Konsol değil ki bu. Ha,
düşünür, ne zaman düşünür? MediaTek der ki ben senin oyun geliştirme sürecini Nvidia'ya devam edin programı gibi $50 milyon yatırıyorum.
Evet.
O zaman belki olabilir ama biz yine de performans olarak değerlendirecek olursak eğer X20'de sadece 2 tane Cortex-A72 çekirdek vardı. Şimdi burada sayıyı bayağı arttırmışlar. 6 tane Cortex-A72 çekirdek var. 4A53, 4A72. Üstelik bunların 4 tanesi de 2.5 GHz'de çalışıyor. Yani sadece 4 tane süper performans çekirdeğin var 2.5 GHz'de çalışıyor.
Şimdi bu işlemcilerde şöyle. Cortex-A53'ler enerji tasarrufu için konuluyor. Ve aslında her zaman Cortex-A53 çalışıyor. Bu A72'lerin devreye girdiğini görmüyorsunuz. Sıkıntı da burada cereyan ediyor. Şimdi bir uygulama aldınız. Uygulama sadece 2 çekirdek destekliyor. Cortex-A53'ler çalışıyor. 72'ler orada uyumaya devam ediyorlar. Aynısını biliyorsun. Nerede test ettik bunun? İlk Snapdragon 810 işlemciler geldiğinde bir türlü Snapdragon 810 işlemcinin içindeki
büyük çekirdekler.
O büyük çekirdekleri aktif edemiyorduk. Bütün uygulamalar kalkıp küçük çekirdekleri kullanıyorlar. Aynısı MediaTek için de geçerli. Burada dediğim gibi Cortex A72 desin ama iki çekirdek olsun, ikisi de Cortex A72
i̇şte,
olsun.
Uygulama geliştiricisiyle MediaTek'in yakın bir ilişki kurması lazım.
Mutlaka.
Ya da belki şimdi mesela mevzunun telefonu diyorsun, bir normal mod var, bir de yüksek performans modu var değil mi? Kullanıcıya da belki belli bir noktadan sonra
hangi çekirdekleri istiyorsun?
Aynen, riskini göze alarak cihaz ısınır ya da pili hızlı bitebilir diyerekten bunu atama yapması gerekiyor. Çünkü vakti zamanında şimdi artık yoklar da ST Ericsson'un güzel bir işlemcisi vardı bizim Mobility Kongresi'nde gördüğümüz. Frekans 3 GHz'e çıkabiliyordu ama nerede? Sadece uygulamayı başlatırken. Uygulama başladı diyelim 10 saniye sonra tekrar 1.8 GHz'e düşüyordu. Üreticiler hem performansı artırıp hem de enerji verimliliğinden taviz vermeden çeşitli yöntemler arıyorlar. MediaTek'in bulduğu yöntem de bu küme stili, 10 çekirdek yapalım tarzında. Ama tabii bunları yaparken sürücü güncellemeleri, yazılım desteği, Android güncellemeleri ne derece olur? Bunların da zeminin iyi hazırlanmış olması gerekiyor.
Ya şöyle bir şey oluyor mobil dünyada. Mobil dünyada da aslında bakarsanız ekran kartı dünyasında da eğer siz sektörden bağımsız, kendinize has bazı özellikler getirdiyseniz bu özelliklerin kullanılması için en az 2-3 sene beklemeniz lazım ki kullanıcılar çok fazla bu cihazlardan edinsin. Programcılar, yazılım geliştiriciler de bu cihazlar zaten çok saptayıp bunlara geliştirme yapsınlar. Ama mobil dünyaya ve ekran kartı dünyasına baktığınızda neredeyse 6 aylık dönemde bir teknolojinin sıçradığını, farklı şeylerin geliştirildiğini görüyorsun. Kim bunu alacak da, kim üretecek de, kim yazılım geliştirecek de o sırada zaten dünya değişiyor.
Ya da dediğimiz gibi çok ciddi paralar harcayacaksın. Geliştiricilere diyeceksin ki al arkadaşım ben senin istediğin bütün parayı veriyorum.
İşte kaç tanesini o da?
Ne kadar parası varsa onun ne istediğiyle ilgili ama MediaTek'te deli gibi para kazanan bir firma muhtemelen yazılım geliştiricilerle daha yakın olacaklardır. Bu arada Mali T880 var. GPU olarak zaten şu anki en güçlü GPU'yu kullanmışlar. Bu kadar yüksek frekans ve çok çekirdeğin bir silikon içerisinde telefonlara girmesini sağlayan nasıl unsurdu? 16 nanometre FinFET teknolojisi. Bir gelsin de bakalım ya sonucunda.
Evet. Görmeden konuşmak yanlış olur ama şu anki deneyimlerim açısından söylüyorum. Gerçekten 4 çekirdek sonrasına şu anda gerek yok.
Şimdi zaten MediaTek esasında bunu da planlamış olacak ya az önce söyledik yani OpenCL tarafında da örneğin mesela Huawei'de kullanmaya başlamış. Kameranın bazı özelliklerini kullanırken mesela denoise efektini ya da kamerayla çektiğin görüntü galeriye geldikten sonra bir filtre uygulamasına denoise yapmak istediğinde GPU'dan istifade etmeye başlıyor artık. MediaTek'te bütün iş ortaklarına benim 6752'm, 6753'üm ve Helio X10 gibi çiplerimde OpenCL sürücülerim hazır alın bunu kullanın diye talimat vermiş. Bakalım belki zaten şu anki platformlar bile GPU hızlandırmayla daha
bayağı iyi yerlere gelebilirler evet.
Şu modelleri hatırlıyor musun? Gerçi sen HTC Evo 3 boyut Evo 3D'yi ben test ettim. Sen askerdeydin galiba yanlış hatırlamıyorsam. LG Optimus 3 3D'de ülkemize en azından bize test için gelmedi yanlış hatırlamıyorsam.
Gelmedi evet kullanmadık.
Ama bu iki telefon gözlüksüz 3 boyut deneyimini cep telefonuyla kullanıcının önüne getiren dönemlerin önemli telefonlarıydı.
Evo 3D'yi kullandım. Gerçekten enteresan bir cihazdı. Başarılıydı da ekranı.
Benim bu telefonu çektiğim video belli bir zaman diliminden sonra inanılmaz izlenmeye başladı. Çünkü bu telefonun fiyatı Türkiye'de çok düştü. Bayağı düşmüştü. Bayağı da ilgi görmüştü açıkçası ama bunlar hep düşük çözünürlüklü ekranı sahipti. İşte birinde QHD vardı, birinde 480x800.
Ama çıktıkları dönem nerede? Zaten yüksek çözünürlüklü ekran
aynen,
yoktu ki.
Aynen. Dönemlerin bence güzel de telefonlarıydı
evet,
açıkçası bakıldığı zaman.
Dönemlerin yüksek çözünürlüklü ekranlarına sahiplerdi. Şimdi bu haberde şöyle bir şey var. Dünyanın ilk HD ekranlı.
Gözlüksüz 3D
gözlüksüz telefonu. 3D telefonu ama zaten neden dünyanın ilk HD ekranlısı oluyor büyük ihtimalle? Bu telefonlardan sonra baktılar ki tutmuyor. 3D telefon üretmediler zaten 3 boyutlu. 3 boyut teknolojisi tarihe karıştı.
Yani 3 boyut televizyonda da tarihe karıştı
evet,
telefona
işte
gelene kadar.
Söylüyorum.
Öyle bir durum söz konusu ama yine de kendi alanında ilki temsil eden bir telefon. VK World Discovery S1.
Discovery tanıdık.
O Discovery değil onu söyleyelim. 5.5 inç HD ekran var. 5.5 inç HD ekranla 3 boyutu gözlüksüz olarak deneyebiliyoruz. Bunun için tabii diğer özelliklerine baktığın zaman ortalama bir telefon kadar özelliği var Mesut. Hani bu telefon asıl esprisi gözlüksüz 3 boyut deneyimi sunması ama tabii orada İçeriğin de yine bu konuda
ya
uyumlu olması gerekiyor.
Orada şöyle bir şey lazım gerçekten. Eğer arayüz 3 boyut uyumluysa bir değişik fantezi yaşanabilir. Eğlenceli olabilir ama 3 boyutta gözü yoran bir şey. 3DS'in yaptığı gibi telefonun yanına aslında bir tane şey koyacaksın çıt çıt. Tak 3 boyuta geçeceksin. Tak direkt 2D'ye geçeceksin. O zaman kullanıcı kullanabilir çok rahat bir şekilde.
Evet zaten ülkemize gelmeyecek ama sonucunda...
Belli dünyanın... olmaz biliyorsun şimdi ülkemize gelmeyecek gerçi, demek burada...
Doğru. Gerçi şimdi...
Şey olur...
Aynı isimle gelir mi acaba? Gelirse isim hakkında takılır mı?
Discovery 3 boyut 3D olarak gelebilir. Belli mi olur?
Vallahi bilmiyorum ama gelirse de ne kadar talep görür o da ayrı bir konu. Çünkü dediğin gibi 3 boyut göz yoruyor maalesef. Onun için bile örneğin hani arttırılmış gerçeklik gözlüklerinde bile firmalar milyonlarca dolar harcıyor ki mide bulantısı etkisini nasıl azaltabiliriz, titremeyi nasıl yok edebiliriz tarzında. Dolayısıyla bunun ne kadar şansı var ondan da emin değilim. Son olarak Snapdragon 820'den bahsedelim. 810 hayal kırıklığı olunca, üreticiler mağdur olunca, tüketiciler daha da fazla mağdur olunca Qualcomm Snapdragon 820'de gaza basmış olacak ki bayağı detaylı görüntüler ortaya çıktı. 11 Ağustos'ta lanse edileceği söyleniyor Amerika'daki özel bir etkinlikte. O etkinlikle ilgili de
ya hayırlısıyla belki mi? Orada oluruz yani. Söyleyelim şimdiden Amerika biletlerimizi aldık.
Belki dünyadaki ilk Snapdragon 820 testlerinden birisi olur. Şu an afak konuşuyoruz ama olursa evet. İlklerden birisini biz yapmış oluruz. Onu şimdiden söyleyelim. Kağıt üzerine baktığımız zaman Mesut bayağı vaatkar görünüyor. Çekirdek seviyesinde performans %35 artmış. GPU seviyesinde ise enerji tüketimi %30 azaltılırken performansı %40 arttırılmış. Throttling problemi de gittiyse zaten.
Ya kağıt üstünde vaat edilenler güzel ama neyi güzel. Konuştuk seninle? Şimdi bu vaat ettiklerinin hepsini %100 kapasiteyle verdiklerinde neye eşit oluyorlar bunlar?
İşte Apple'ı yakalıyor ya da AMD'yi yakalıyorsun yani en fazla.
Samsung'u falan yakalıyorsun yani şimdi telefonu biliyorsun sen test ettin. Buzdolabından çıkmış halinin üstüne %20-25 falan koyuyorsun.
Anca.
Evet Samsung'u yakalıyorsun. E şimdi bunların söylediklerinin hepsini yaparsan Samsung'u biraz geçmiş olacaksın. Ama en azından iyi bir işlemci ortaya çıkmış olacak günün sonunda.
Ki şöyle bir şey var Samsung'un da daha ne kadar frekans bütçesi var onu bilmiyoruz. Yani sonucunda 2.1 GHz'e, 2 GHz'e, 2.34 yaptığın zaman zaten tek çekirdek performansında ciddi bir kazanım elde etmiş olacaksın. Apple zaten konuşmaya gerek yok. 1.4'ü 2 yaptığı anda...
O zaten yine sektörün lideri olur.
Nvidia'da konuşmaya gerek yok. Onlar o çiple zaten telefona şu aşamada evet. Gelmeleri çok mümkün değil ama teknik olarak baktığımız zaman Snapdragon 820 esasında bence 810 olması gereken çözümlü. Performans olarak ortaya koyulan değerler bence bu yönde. Ama değişik detay olarak şunu söylemek gerekiyor. 810'dan farklı olarak 820 8 çekirdek değil 4 çekirdek. Throttling konusundaki kat edilen yolda belki çekirdek sayısını azaltmanın da bir etkisi olabilir.
Ve bu telefon gerçek performans verebilir işte. Benim dediğim olay buydu. Yani 4 olsun ama hep ana çekirdekler çalışacaksa da.
Zaten artık 4 tane çekirdek evet. Olduğu için bu şekilde olacak. Kaldı ki yani bugün 810'un throttling problemsi olarak düşündüğümüzde ortaya koyduğu tek çekirdek performansıyla Apple'ın platformu baz aldığımız zaman özelleştirilmiş tasarımın ne kadar performans katkısı sağlayabileceğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Qualcomm zaten 800 ve 801 jenerasyonda bayağı güzel işler yapmış özel tasarımla. Bunda da iyi şeyler olabilir. Hemen her detay geliştirilmiş. Örneğin 4K'da 60 kare saniye videoları çözümleyebiliyor, oynatabiliyor ve 30 kare saniye hızları da kaydedebiliyor, işleyebiliyor. Burada pek çok kişi yanlış algıya düşmüş. Yani 4K 60 kare saniye kaydedebiliyor gibi ama işleyemiyor. Onu söyleyeyim. Help desteği var. VP9 desteği var. Yani örneğin Ahmet'in Carrizo'da yaptığı hataya düşmemişler. Help'i koyup VP9'u unutmamışlar.
VP9 yani, şu anda çok popüler bir kodek.
Bunun için güvenlikle ilgili pek çok gelişme var vesaire. İlk örnekleri de üreticilere veremeye başlamış. Yani Sony ve HTC gibi firmalar bunu laboratuvarlarında test ediyorlar şu anda cihaz demoları üzerinde. Herhalde sene sonu ermeden önce bir 820 cihaz akımının başlangıç modellerini göreceğiz.
Bakalım bir de gideceğimiz etkinlikte eğer test etme şansı da verirlerse sizlerle test sonuçlarını da birebir paylaşmış oluruz. Bizim için de daha iyi olur.
Zaten bu da tutmazsa, yani bunda da performans beklentisini karşılayamazlarsa biz bu Helio X20 X30'la Samsung'u kapıştırmaya başlarız gibi geliyor. Çünkü
büyük ihtimalle evet.
Yani bugün MediaTek'in işte 6750X'i 53'ünü alıyorsun. Ortaya koyduğu performans, orta seviye bir çip. Çok $15 maliyeti var. İşte Geekbench'e 5000 puan oluyor. Bakıyorsun Samsung Exynos 7420 o skor oluyor.
Bir de o seviye telefonlar desen hıçkırmalar görürdük, takılmalar görürdük. Onların hepsini aştılar o tarafta da. Önemli bir unsur bu.
5-1-1 de kullanıyor tabii. Artık MediaTek tarafında pek çok üretici.
Bakalım işte yani bence yakalamışlardır artık. Ben burada çok riske gireceklerini düşünmüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum ama ne kadar yakaladılar? Şimdi ikinci soru o. Şimdi, onu da görmek lazım.
Şimdi Avrupa'dan editörlerle beraber orada olacağız. Herkesi yine çağırdılar. Herhalde iyi bir şeyler gösterecekler diye düşünüyorum.
Umarım öyle olur. Çünkü benim burada bazı merak ettiğim konular var. Eğer sen o detayları elde edersen zaten önümüzdeki hafta konuşuruz. Bu kadar performans artışı var ama frekans mesela nedir ne değildir? 3 GHz evet. Olacağı söyleniyor mesela. 3 GHz'i zaten %40 yaptıysan aynı frekans seviyesine düştüğün zaman yarısı erir onun.
14 nanometrenin getirisi demektir o.
Evet 14 nanometre. Bu arada FinFET olduğu için 14 nanometre %99 bu işin üretimini Samsung üstlenecek. Onu da söyleyelim. Samsung baba rekabetten de para kazanıyor. Her oradan şeyden. Da para kazanıyor. Her evet. Şeyden para kazanıyor ama bakıyorsun karlılık Apple'ın altında onda da. Yani onlar da.
Ya o olay çok değişik. Çünkü bir tanesi $100 ürettiği telefonu $400-500 çatır çatır satabilirken sen ne yapıyorsun? Sen 1 cent 2 centlik çiplerden kazanmaya çalışıyorsun. O işler olmuyor ne yazık ki.
Evet. Onları da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu haber mobilitenin son haberiydi. Bu haftalık bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.